Hayduklar. Panayit İstirahati. Sayfa 37. Bütün bir sene boyunca tek ağaçtan kilisenin ilahicisi bana Yunanca öğretti. Pek çok başka şey de. Bazen kibar, saf, terbiyeli, bazen kaçık, gözü pek, neredeyse deli. Bununla beraber onun mizacı, insan doğasının ilgiye değer yönlerini bana tanıttı. Akıl ve kişilik bakımından yaşatım kızlara benzemediğimden zararsız bütün isteklerine kibarca katlandım. Sırf saflığının gerçek mi yoksa aldatıcı bir maske mi olduğunu kanıtlamak için. Saflığı gerçekti. Haftada 2 gün derse gidiyordum. Her zaman da boş kilisede 11'deki ayinden sonra. Groza da genellikle orada oluyordu. Bazen Groza bizi yalnız bırakıyordu. İster yalnızken, ister o varken olsun, Joachim aynı insandı. Onun sesi, Yunanca öğrenmekten aldığım zevkten daha fazla olmasa da, onun kadar hoşuma gidiyordu. Işık seli gibi akan gür bir sesle söylediği ilahilerle başlıyordu. İlahi ve mezamir söylemede, doğaçlamada, aynı zamanda bir makamdan öbürüne geçmede, bitmez tükenmez bir cevher gibiydi. İştenliğinin şuursuzluğa vardığı da oluyordu. Bir gün kiliseyi bir baştan bir başa arşınlayarak şarkı söyledikten sonra beni unuttu, ayin eşyalarının bulunduğu bölmeye gitti. Onu orada ağlarken buldum. Fakat bu açık yürekliliğinin bazen beni müşkül durumda bırakan davranışları da oluyordu. Çünkü bazen dersi kesmeksizin öküz gibi gözleriyle bir yandan bana bakarken elini karnıma, göğsüme koyuyor, bir yandan da özür diliyordu. Elimi hiç bu kadar güzel şeyler üstüne koymadım ve bu şeylerin sıcaklığını tanımadan ölmek istemiyorum. Flora Chica, bana müsaade et. Bütün aptallar bunun değerini bilmeksizin tanıyorlar. Halbuki ben tanımaksızın değerini biliyorum. Sen beni karşılığında bir şey istemeden mutlu ediyorsun. Yakında değer bilirliğin mükafatını görmeden kendini savurganca harcayacaksın. Bu mutlulukta ileri gideceğimden korkma. Çünkü eğer kilise adamı bir şeyin sonu başından daha iyidir demekte haklıysa, şu da daha az doğru değil. Hayatta birçok başlangıç sonlarından daha üstündür. Şurası da bir gerçek ki, hayatı kilise adamlarınınkinden başka bir gözle görmek gerek. Bu mutluluk için ona izin verdim. Daha ileri gitsin diye de bekledim. O hiçbir şey yapmadı. Daha fazlasını istemediği gibi, bu zevke bir daha dönmedi, unuttu, önem de vermedi. Bununla beraber, uzun zamandan beri hayvani hayatın sırları hakkında bilgi sahibi olduğundan ve etrafımda bile bile söylenen yalanlardan tiksindiğimden, sık sık kendime sordum. Bana bu kadar eşsiz saatler yaşatan bir adamla alelade bir nesneyi pazarlık etmem gerekir miydi? O saatler ki hayatımın ileriki günlerinde bir daha geri gelmedi. Kıymet bilirliğimi ona kanıtlamak, bir hediye vermek, beni hatırlatacak bir armağan sunmak isterdim. Ama o şöyle diyordu. Ne? Bir sepet taze yumurta mı? Pilişler mi? Bir çanak tereyağı mı? Bir donitse bal mı? Evim bunlarla dolup taşıyor. Bana som altından başının üstünde ışık halesi taşıyan bir aziz, taneleri en nadir kehribardan bir tesbih veya lüks bir İzmir nargilesi sunsan bile istemezdim. Sesimi beğenen gospodarlar, Tanrı bilir niçin, beni bu lüzumsuz şeylere gark ediyorlar. Benim istediğimi, beni son derece mutlu edecek şeyi ne sen ne Tanrı bana veremez. İstediğim, sesime ve kalbime yaraşır bir vücutla bir yüz. Onlar bana güzel bir hayat yaşatacaklardı. Bunlara sahip olmadığımdan bu eşek bedeni içinde can çekişiyorum. Bülbüle tavus kuşunun tüylerini vermedi. Belki de iyi etti. Çünkü domuzun boynuzları olsaydı dünyanın altını üstüne getirirdi diye bir söz vardır. Bu kadar iftiranın hedefi olan ilahici Joachim'de keşfettiklerim, ortaya çıkardıklarım bunlardı. Bu öğrenim yılını izleyen yazın ortasında onda başka bir adamı tanıyacaktım. Bu şehir işin olduğu kadar benim için, hatta Groza'nın kendisi için de inanılmaz bir sürpriz olacaktı. Şimdi 17 yaşındaydım. Gördüğünüz gibi de güzel. Bu güzelliğim diğerleri arasında bizim gospodor Barnavul'un oğlunun dikkatini çekti. Bu gospodor 20 bin hektar toprak ve orman, sayısız hara ve hayvan sürülerinin sahibiydi. Öğreniminden henüz memleketine dönmüş bu tek gözlüklü oğul için ben çıtır çıtır yiyilecek iki ayaklı bir kuzudan başka bir şey değildim. Böyle muhteşem bir iştahı kabarttığım için de muhtemelen mutlu bir kuzu. Benim tarafımdan en ufak bir direnmeyi hayal etmekten uzaktı. O önemli biriydi. Bense tesadüfen ayakta duran, efendinin ilk işaretiyle yere serilecek olan herhangi bir şey. Gördüğü öğrenim o kadar temelsizmiş ki, beni aşağılamaktan daha iyi bir başlangıç bulamadı. O yaz bir pazar günü, Groza'nın kaderini belirleyen bir olay oldu. Kokonake Monolaki, köleleri ona bu ismi takmışlardı. Yanında küçük kız kardeşi, körüklü arabalarına koşulmuş görkemli atı, bizzat kendi sürerekten kasabanın hora yerinde gözüktü. Yarınki efendimiz, halk arasındaki beğenisini sağlamlaştırmak, aynı zamanda şehevi zevklerine insan eti sağlayan diğer sürüyü teftiş etmek için geliyordu. Tanrı'nın lütfu, insanların aptallığı sayesinde mutlak hükümdar, derhal küçümser bir tavır takındı. Kendisi kadar aptal olan kız kardeşi hiç rahatsız olmadı. Ve ayak takımı bunu gökten rahmet yağmış gibi kabullendi. İhtiyarlar kukuletalarını çıkardılar. Böylece güzel gümüş saçları gözüktü. Gençler danslarına devam etmekle yetindi. Hem de asil ziyaretçinin hoşuna gitmek için gösterişli bir canlılıkla oynuyorlardı. Oysa efendisine eşlik eden köle ruhlu yardımcısı Pomojnik bayağıca sözler savuruyordu. Pomojnik, kaymakam yardımcısı. Emri üzerine Carcumar birkaç okka şarap dağıttı. İçenler asil misafirlerine sağlıklı ve uzun ömür dilediler. Sonra asiller dans edenlerle kadeh tokuşturmak üzere arabalarından indiler. Arabayı da genç bir köylünün gözetimine bıraktılar. İşte tam o sırada onların yokluğundan yararlanarak ikazına aldırmadan Groza'nın yanından ayrıldım. Bu insan yükünü taşıyan güzel atı okşamaya gittim. Güzel atları o kadar çok seviyordum ki elimi boynunda gezdirme zevkine karşı koyamadım. Bu zevki pahalı ödedim. Çünkü İki kan emicinin beklenmedik dönüşüyle şaşırıp, acayip iltifatlarıyla karşılaşmak zorunda kaldım. Bu iltifatlar benim güzel giyinişim ve atlara duyduğum sevgiyle ilgiliydi. O kadar da çirkin değildi. Fakat Kokonaki bununla yetinmedi. Oturduğu yerden ayaklarımın dibine bir altın atarak, "Masum zevkler için," dedi. İki elimle yüzümü kapadım. Köylülerin ve efendilerinin şaşkın bakışları arasında galbeni düştüğü yerde bırakıp oradan kaçtım. Horadan uzakta otların üzerine uzanmış olan Groza, olayı ancak boyarın hareketinden sonra köylüler arasında meydana gelen kaynaşmadan dolayı öğrendi. Yanımıza koştu, beni hıçkırıklar içinde buldu. İlk keder gözyaşlarımı döküyordum. Çok geçmeden başka gözyaşları da bunu izleyecekti. Kadının içten direnci, kaba adamın arzuları üzerinde etkisizdir. O, saf bir kadının utangaçlık sıkıntılarının nerede bittiğini, kadınlık onurunun derin tiksintisinin nerede başladığını bilmez. Toprağa hükmeden bu kaba adama her şey mübah gelir. 2 ay içinde bu hayvan, 4 defa benim varoluş sebebimin, onun zevklerine hizmet etmek olduğuna beni inandırmaya kalktı. 4'ünde de ben ayaklarına doğru tükürerek dönüp uzaklaştım. O zaman şiddete başvurdu, bu kez de Groza'nın kolu ve kırbacıyla karşılaştı. O sırada yaklaşık 50 koyuna bakıyordum. Bunun 1/3'ü çocukluk arkadaşıma, 2/3'ü de anneme aitti. Bir yandan gittikçe üzerimizde ağırlığını duyuran kölelik kaygıları, diğer yandan bu canavarın tekrar ortaya çıkması tasasına rağmen mutluydum. O bir atmacanın kümes hayvanlarına atıldığı gibi er geç üzerime atılacaktı. Groza beni bir tabanca ve bir küçük hançerle donattı. Bunları kuşağımda gizliyordum. Fazladan bir önlem olarak bizzat kendisi her akşam 1-2 saat geçirmek için Palonyere'ye geliyor ve sürüyü içeri sokmama yardım ediyordu. Tatlı, güzel dostluk günleri. 3 köpeğimizle paylaşılan, yüce gönüllerimizle şenlenen, umutlarımızla alevlenen, flütlerimizin nameleriyle coşan bu günler, şimdi bana ne kadar uzak görünüyor. Sonbaharın altın ışıklarla tutuşan bir akşamında felaket geldi. Kokonaki at üstünde ve yalnızdı. Groza'nın mevcudiyetini hiçe sayarak yalnız bana yöneldi, iyi akşamlar diledi ve sordu. Bugün daha az mı hırçınsın? Cevap vermedim bile. Arkamı dönerek uzaklaştım. Küçük bir gölün kenarında duran Groza, derhal iri kırbacıyla suyun yüzeyini kamçılamaya başladı. Küstah ziyaretçinin börnünü daha iyi sarmalasın diye iri kamçısının ipini sertleştirmek istiyordu herhalde. Kuvvetli ve cesur dostumun hemen intikam alacağı düşüncesiyle göğsüm hazla kabardı. Ama öfkeden allak bullak olan zihnim bu kadar korkunç bir davranışın arkasının nasıl geleceğini kestiremedi. Boyar attan indi, onu bıraktı, yavaş adımlarla beni izlemek istedi. Groza bir fidan gibi dik ve bilge kadar dingin onun önüne çıktı. Öteki de dimdik duruyordu ama pek sakin değildi. Bütün kanı tepesine çıkmış bir halde, ''Ne istiyorsun?'' diye sordu.
''Hiçbir şey,'' dedi Groza. ''Sadece senin ne dediğini bilmek istiyorum.''
Bir mujiğin kendisiyle senli benli konuşmasından öfkeye kapılan Boyar, eline tabancasını attı. Atmasıyla da kendisini yerde bulması ve tabancasının elinden alınması bir oldu. Groza derhal efendimizin atına bindi. Daha sonra olup bitenler, dostumun yüreğinde içten içe ne derece kin beslediğini anlamamı sağladı. Sandığım gibi kaçacak yerde, kokonakı kırbaçlamaya başladı. Daha çok, ıslak kamçının meşin ucuyla başına vuruyordu. Issız kırda onu kovalarken, sadece kamçı yiyenin haykırışları duyuluyordu. Sefil yerde kanlar içinde cansız bir yığın haline gelene kadar saldırı devam etti. Groza 4 nala yanıma geldi. Artık aynı insan değildi. Şişmiş ve devinimsiz yüzü parşömen kağıdı gibiydi. Kan çanağına dönmüş gözleri insanlıktan çıkmıştı. Boynunun damarları çatlayacak gibiydi. Hiddetten ağırlaşan alt dudağı sarkıyordu. Sesi bile değişmişti. Bana dedi ki,
İlk intikam yudumunu içtim.
Bu ateşten yanıp tutuşurken yudumlanan soğuk su kadar serinletici. Şimdi Flora Chica, senden sonsuzluğa dek ayrılıyorum. Haydutluğa gidiyorum. Yalnız olmayacağım. Hepsi de Paranier'den kötü şöhretli 7 delikanlı bana eşlik edecek. Bunlar sen ve Joachim gibi kalpleri şefkatle dolu kimseler değil. Üzgünüm. Onlar öc alıcı, vahşi hayata susamış kimseler. Benim gibi ormanları tanıyorlar. Benim bir işaretim üzerine kendilerini ateşe atmaya hazırlar. Hazırlıklarımız tamamlandı. Yarın şafakta Geyik Ormanı'ndaki Eğik Kaya'nın arkasında buluşacağız. Gel beni bul. Orada sana geri kalan işleri etraflıca anlatacağım. Şimdi hemen Buzeu'ya, Joachim'e haber vermeye ve onu son bir defa kucaklamaya gideceğim. Sonra bana ilk kurbanını göstererek ekledi. Hayvan ölmedi. Onu öldürmek de istemedim. İstiyorum ki bu güzel efendi ömrü boyunca aynada her yüzüne bakışında beni hatırlasın. Ben onun dersini verdim. Atını alıkoyuyorum. Arkadaşlarıma gereken atları da onun babasının harasından elde etmek için gideceğiz. Neredeyse gece olmuştu. Groza'nın at üzerindeki adamı kovalaması yüzünden dağılan sürü, dağı taşı inletircesine meleşiyordu. Dostum atla bir tur yaptı, sürüyü topladı, içeri sokmama yardım etti. İçimde bir acıyla memlekete ve koyunlarıma yabancı gibi, sevgili köpeğimin boynuna sarılarak Groza'dan ayrıldım. Geceliğin çok ağladım.